Kıymetli dinleyiciler, 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'ndan merhaba. Bir Balkan Kongre Merkezi özel programında da çok özel bir konukla sizlerleyiz. Dün üniversitemizde Balkan ülkelerinde okutulan ders kitaplarında ve Balkan basınında Türk imajı başlıklı bir çalıştay gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleşen bu çalıştayın çok kıymetli konukları vardı. Bu konuklardan bir tanesi benim de uzun yıllardır dostum olan sevgili Erhan Hasip aramızda. Erhan hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetinize.
Erhan dünkü çalıştayda Balkan basınında Türk imajı başlıklı bir de sunum gerçekleştirdi. Kendisi Makedonya Radyo Televizyon Kurumu belgesel kanalının genel yayın yönetmenliği görevinde yürütüyor. Aynı zamanda da bizim üniversitemizde Balkan çalışmaları alanında doktora öğrenimine devam ediyor. Aynı zamanda bizim öğrencimiz yani. Sevgili Erhan'a tekrar hoş geldin diyeyim ve sizlere kendisini tanıtmasını rica edeyim ve programımız başlasın. Buyur Erhan.
Çok teşekkür ederim Evrim. Gerçekten birkaç sefer konuştuk aslında. Yani bugüne denk gelmesi güzel oldu aslında. Biraz da imaj konusunda, Balkanlardaki Türk imajı konusunda da konuşabilme şansına sahip olacağız. Çünkü Makedonya'da veya Balkanlar'da hem Türkleri, ben çok büyük bir misyon yüklemeyeyim kendime Türkleri temsilen falan demeyeyim ama uzun zaman Türkçe yayın yapan bir televizyonda çalıştım. Dolayısıyla Türk kültürünün bir parçası, Türk kültürünü en iyi şekilde anlatabilme, tanıtabilme çabasıyla geçmiş bir 45-46 yıllık bir ömür, bir özgeçmiş yapayım o şekilde. Televizyoncuyum, daha doğrusu gazeteciyim. Ben 2003 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldum. Döndük ondan sonra tekrar Üsküp'e. İşte televizyonda çalışmaya başladık. Bir sürü canlı yayın, çok sayıda haber derken uzun sürede yöneticilik yapma şansına sahip oldum ve İşin güzel tarafı Türkçe yayınlarını da kanalımızda resmi bir kurum sonuçta Makedonya'da da televizyonu. Yani Makedonya'nın resmi dilleri arasında Türkçe de var biliyorsunuz.
Evet.
Ana dilde eğitim hakkımız var orada. Ana dilde yayın yapma hakkımız var. Dolayısıyla televizyonda da Türkçe yayınlar süresini önemli ölçüde arttırma şansına sahip olduk. Bu anlamda güzel bir sonuç almış olduk son dönemde. Dediğim gibi yani ben kendimi biraz daha oradaki Türk kültürünün, oradaki Türkçenin mücadelesini veren bir topluluğun bir
üyesi olarak,
ferdi, bir üyesi olarak kendimi en güzel şekilde tanımlayabilirim. Bunu çok profesyonel bir şekilde söylemiyorum. Çünkü bu çok duygusal bir mevzu. Bizim oradaki varlığımızın aslında önemli mihenk taşlarından bir tanesi oradaki Türkçe dilimize sahip çıkabilmemiz. Hani profesyonelimde bir televizyoncuyum, bir gazeteciyim. Ama onun yanında hiçbir zaman da o ruhu kaybetmeyecek bir amatör Türk, evet, ve Türkçe çalışanıyım.
Evet. Öyle diyeyim. Evet, çok teşekkür ederiz tabii Erhan. Çok güzel bir sözü vardır. Ya Kemal der ki Türkler Balkanlardan bir deniz gibi çekilmiş ancak orada tuzunu bırakmış diye. İşte o tuzlar da bizim oradaki soydaşlarımız, kardeşlerimiz sizlersiniz. Tabii dünkü yapılan çalıştayda Erhan sen Balkan basınında Türk imajı başlıklı da bir sunum gerçekleştirdin. Sence Balkan basınında Türk imajının oluşumunu belirleyen faktörler nelerdi? Bu tarihsel miras, siyasal ilişkiler, oradaki diasporanın etkisi olabilir. Bu konuda neler söylemek istersin?
Evrim, az önce bir şey söyledim aslında. Yani onu bilerek, çok düşünerek söyledim. Yani ben bir profesyonel Türk değilim. Ben amatör manada, duygusal manada bir Türk'üm. Daha doğrusu bu benim bir kimliğim, bir profesyonel işim değil. Benim profesyonel işim medya, gazetecilik. Ama tarihte de olduğu gibi bugün de Türklüğü ya da bir etnik kimliği, bir kültürü profesyonellik zanneden insanlar var. İşte böyle olunca yani bir Türkçenin Balkanlarda yaşaması konusu veya Türk kültürünün Balkanlarda yaşaması konusu profesyonel bir iş haline dönünce bu biraz farklı bir boyuta geçiyor artık. Bizim oradaki Türkçeyi yaşatma çabamız tamamen varlığımızın bir yansıması aslında oradaki coğrafyada. Yani biz bunu daha çok kar elde edelim bir işte ya da ne bileyim orada farklı herhangi bir amaca güderek yapmıyoruz. O yüzden o profesyonel işi ve duygusal hissiyatı ayırma gereği duyuyorum. Neden? Çünkü eğer bunları karıştırırsanız sizin Türklüğünüz profesyonel bir işe dönüşürse çok sağlıklı bir imaj da yaratamazsınız bu anlamda. Medyaya da bunun yansıması aynı şekilde olur. Dün de çalıştayda, şimdi özet geçmek istiyorum. Çok uzun süre tartışılacak bir mevzu bu aslında ama tarih kitapları da aynen az önce bahsettiğim o Türklük ya da bir kültürün profesyonel bir şekilde icra edilmesi konusu, tarih yazılırken de zamanın konjonktürüne, zamanın ideolojisine, zamanın rejimlerinin nasıl söyleyeyim çerçeveleri veya baskıları çerçevesinde yapılmış işlerdir. Dolayısıyla kamuoyu bu yazılan kitaplardaki imajları, işte Türkler şöyleydi, Türkler böyleydi denilen her şeyi kabul edecekleri bir noktada değiller. Yani tarih kitapları aslında tarihi yazmıyor. Halk arasında anlatılan hikayeler tarihi yazar. Hani evet, bir yere kadar bir algı oluşturabilirsiniz ama rejimler değiştikten sonra o algının terse döndüğünü çok vuku bulmuştur. Yani en azından Balkanlar'da bu son birkaç 20-30 yıl içinde o savaşlardan sonra çok uzun süre kahraman olarak gördüğümüz, işte varlıklarından onur duyduğumuz insanları çok rejimler değiştikten sonra, çok kısa bir süre sonra çok farklı bir şekilde anlatmaya başladık tarihi kitaplarımızda. Artık topluluklar bu tür hikayelere çok fazla itibar etmiyor, inanmıyor. Dolayısıyla algı oluşturma, imaj oluşturma konusunda kitaplardan çok başka unsurlar araya girer. Eskiden işte hikaye anlatıcıları vardı. Onların yazdığı hikayeler aslında çok daha fazla gerçek kabul edilirdi. Bugün ise işte televizyon veya sosyal medya yapacağını yapıyor. Hani bir tane dizi çekersiniz Osmanlı tarihiyle ilgili. Balkanlar'da bu dizi yayınlanır. Hatta Türkiye'de bile bu dizi birçok tarihi bilgimizden daha çok hafızamızda kalıyor. Yani öyle bir algı oluşturuyor. Zaten imaj dediğimiz konu aslında biraz gerçekten ziyade o gerçeğinden farklı olarak yansıtılan şey demektir. İmaj bir fotoğraf demektir aslında. Fotoğraf gerçeği yansıtmaz. Fotoğraf algılamak istediğimiz şeyi yansıtır aslında. Yani gerçekten farklı bir ütopya, bir gerçek yaratmak demektir imaj. Dolayısıyla evet, tarih kitaplarının yazdığı şey doğru olabilir. Güzel şeyler, kötü şeyler de yazıyor olabilir. Ama imaj oluşturma açısından medyanın, hikaye yazarların çok daha fazla etkisi olduğunu söylüyorum. Ve bir örnek vereyim sadece. Madem o konuya giriyoruz, Türk imajını konuştuk Balkanlar'da, Çalıştay'da. Balkanlar'da özellikle 1900'den sonra yazılan tiyatro eserleri bir Türk imajı yaratmaya başladı. Yoksa ondan önce bir tarih yazımı söz konusu da değildi. Yani 1900'lü yıllara kadar çok fazla böyle Türk olmayan unsurlar tarafından yazılan bir tarih yoktu Osmanlı'da, onu fark edebiliyoruz. İşte bu tarihin yazımı aslında 1900'den sonra Vojdan Chernodrinsky diye bir adam vardır. Makedonska Krvava Svadba diye bir tiyatro eseri yazar. Makedon Kanlı Düğünü diye tercüme edebileceğimiz.
Evet.
İşte tırnak içinde tabii söylüyorum bunu. Oradaki Türklerin yapmış olduğu zulümleri bir düğün hikayesi yazarak bir gelinin kaçırılmasıyla anlatmaya çalışır. Ve bunun üstüne retro, yani geriye dönük bir tarih yazımı başlıyor coğrafyada. Çünkü artık Osmanlı dağılmaya başlıyor, Osmanlı çekiliyor. Ve geriye dönük o hikayeden yola çıkarak Türkler şöyle zulüm yaptı, şöyle kötüydü falan şeklinde anlatılmaya çalışılan bir tarih. Ama 500 yıldır bunun böyle olmadığını hem teknik olarak söylemek mümkün. Yani her 500 yıl böyle bir zulümden bahsediyor olsaydınız bugün orada canlı bir tane hayvanın dahi kalmasının söz konusu olmayacağını tasavvur edebiliriz yani. Evet, kötü şeyler de olmuştur. Ama dediğim gibi algıyı tamamen bu sanat eserleriyle, tiyatro eserleriyle, ki sonra çok fazla film yapıldı bu hikayenin ve buna benzer bir sürü hikaye, orada bir Türk algısı oluşturmaya başladı olumsuz yönde. Ama son dönemde Türkiye'den giden diziler çok önemli ölçüde olumluya doğru giden bir algı var. Evet. Bir imaj çizimi var. Öyle
direkt içerisinde aslında daha olumsuzdu, ancak şu anda daha olumlu bir noktaya evriliyor. Buna da biz biliyorsunuz yumuşak güç denen bir kavram vardır uluslararası ilişkilerde. Bunu en aktif olarak uygulayan dünyada belki Amerika birçok markayı dünya markası haline getirerek işte bizim de aslında benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de yapılan dizi filmler, bazı filmler Balkanlarda ve dünyanın farklı coğrafyalarında gösteriliyor. Bu da Türk imajını bir noktada insanların algısında yumuşatıyor gibi görünüyor. Ha o diziler ne kadar içerik anlamında niteliklidir, doğrudur, bizi yansıtıyordur o kısmını benim tartışabileceğim bir konu değil ama böyle bir algı olduğunu ben de görüyorum. Tabii Kuzey Makedonya'da ulusal yayın yapan bir medya yöneticisi olarak yani Türk topluluğuna yönelik olarak özel içerik üretiminde nasıl bir yayın politikası izleniyor? Yani burada basın özgürlüğü, bu azınlığın oradaki toplumun temsiliyeti, kamusal sorumluluklar açısından ne gibi bir yapı var?
Önce şunu izah edeyim. Yani varlığımızın sebebi orada bir Türk topluluğunun yaşıyor olması ve o topluluğun kendi ana dilinde haber alma, bilgi alma özgürlüğüne sahip olması, hakkına daha doğrusu sahip olması, onu yerine getiriyoruz. Ama yaptığımız şey aslında konuştuğumuz bu konu, bir imaj oluşturma orada. Ben hep öyle uzun zaman yöneticilik yapıyorum o televizyonda. Vurgulamaya çalıştığım şey, birbirimizi daha iyi anlarsak aslında birbirimize ne kadar çok benzediğimizi fark edeceğiz. Farklı diller konuşuyor olabiliriz, farklı kültürlerden geliyor olabiliriz. Ama bu kültür dediğimiz mefhumun da birbirini etkileyen şey değil mi zaten? Hani bir kültürü diğerinden bağımsız olarak görmemiz mümkün mü? Mesela Makedonya'da siz Türk kültürünü, Türkçe kelimeleri çıkardığınız zaman inanın bana geriye kalan şeyden Makedon dahi olsanız mutlu olmazsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bir Makedon sofrasından kullanacağım kelimeler, orijinal kelimeler.
Evet.
Sarmayı, dolmayı, ne bileyim çorbayı, çayı çıkarın, tad almazsınız o sofradan. Bak aynı Türkçe kelimelerle kullanılan yemeklerden bahsediyorum. Hayır, ben
bu
size.
Bu isimlerle Makedonya'da.
Tabii canım şimdi yemek programına dönüştürmeyeyim. Belki %80'i zaten şeydi. Yani bu bir kültürün diğer kültür üstünde daha büyük olduğunu falan filan gösteren bir mevzu değil.
Bu etkileşimi gösteriyor tabii.
Tabii canım yani işte bazen Yunanistan'la Türkiye arasında işte caciki maciki falan tartışmalar olur ya hangi hangisinin. Ya bunun ne önemi var? Hangi kültür hangisinden almış? Önemli olan alınan şeylerin birlikte daha lezzetli bir şeye dönüşüp dönüşmediği. Anlatabiliyor muyum? Şimdi madem lezzetli, madem herkes sahip çıkıyor demek ki güzel bir şey olmuş. Ben de diyorum ki işte tamam biz bunu yapmaya devam edelim abi. Niye bu parçalara bölmeye çalışıyoruz? Çünkü sarmayı yaptığınız zaman eğer o yaprağı içeriğinden ayırırsanız hem sarma olmayacak ama yiyecek lezzetli bir şey de kalmayacak önünüzde.
Doğru.
Şimdi biz daha güzel bir sarma yapmaya çalışalım. Ben diyorum ki evet bir dönem konjonktürler ya da başka güçlerin araya girmesiyle orada bir parçalanma olmuş mu? Olmuş. Fark ettik daha kötü bir şeye dönüştük parçalandığımız zaman. Tamam şimdi biz de tekrar birleşelim, tekrar sarılalım birbirimize. Daha güzel bir dünya yaratalım kendimize. Daha güzel bir mutfağımız olsun. Daha güzel bir şarkımız olsun. Siz sanatçı bir adamsınız. Bunu en güzel anlayacaksınız ne demek istediğimi. İşte şu Yunan müziği, bu Makedon müziği, bu Bulgar türküsü falan diye ayırsanız ne kadar güzel müzik yapabilirsiniz? Ya da bu diğer saydığım etnik toplulukların müziklerinde Türk enstrümanlarını çıkarsanız geriye ne kalır abi işte? O şarkı o notalarla birlikte güzel, o tınılarla birlikte güzel. Ben de televizyon olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Hani bakın biz Türkler şöyle şöyleyiz, diğerleriyle şurada farklarımız var falan değil.
Ortaklıklara vurgu.
Ortaklıklara vurgu yapıyorum. Sadece Türklere değil tabii. Diğerlerine de Türklerin kim olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Hani herkesin istediği her şey inanma özgürlüğüne sahip. Ama ben şuna inanıyorum. Güzel bir hikaye varsa bazen gerçeğin yerini bile alabilir. İnsanoğlu öyledir. Yani güzel şeyi görmek, güzel şeye inanmak ister. Eğer siz güzel bir hikaye pazarlarsanız inanın bana. Evet biliyordur kafasını, gerçek budur. Ama abi diyor ben bu güzel hikayeyi satın almak istiyorum. Çünkü kendimi bununla daha huzurlu hissediyorum. O huzurluk, o rahatlık geldiği zaman insana kötü bir şey düşünmesi söz konusu olamaz. Yani biz kendi kültürümüzü koruma adına, kendi benliğimizi koruma adına çok farkında olarak düzgün işler yapmak zorundayız. Evet, onu yapıyoruz. Ama güzel hikayelerin hayalini de çocuklarımıza, gençlerimize kurdurmak zorundayız. Yoksa aksi halde bu dünya çekilmez bir hal alabilir.
Tabii şimdi ben de daha önce yapmış olduğum uluslararası ilişkiler alanındaki bir yüksek lisans tezim vardır. Türk-Yunan ortak kültürü bağlamında, Türk-Yunan kültür etkileşim bağlamında. Aynen bahsettiğin gibi müzikler buradan gitmiş, oradan gelmiş, ortak söylenen şarkılar orada Yunanca, burada Türkçe, aynı şekilde orada Makedonca, burada Türkçe, Arnavutça, Türkçe. Bunların birçok benim çalışma alanlarımdan bir tanesi olduğu için çok yakından biliyorum. Bu ciddi manada bir kültürel etkileşimin sonucu oluyor tabii. Ha bilimsel olarak evet, bunların kökeninin nereden olduğu, nasıl olduğu, hangi şartlarda oluştuğu noktasındaki bilgiler bilimsel bilgi açısından önemli. Ancak süre gelen yaşamda gerçekten ortaklıklar çok daha kıymetli bizler için. Ben de senin gibi düşünüyorum. Peki Erhan, Balkanlarda medya ve tarih kitapları arasında mesela yine de bu Türk imajı açısından tutarlılık veya çelişki gözlemliyor musun?
Çok çelişki var. Çok çelişki var. Evet. Zaten çelişmemesi
mümkün değil.
Mümkün değil. Çünkü dediğim gibi tarihi belli bir zeminde durduğun bir ideoloji üstünde geliştiriyorsun tarihini. Yani ülkeler kendi milli kimliklerini oluşturmak için bir tarih yazıyorlar. Ve bu tarih her zaman gerçeklere dayanan faktlar, yani ne derler, argümanlar üzerine kurulu olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü birbirine çok yakın kültürler ve çok uzun süre, yani 500 yıllık bir Türk hakimiyetinden bahsediyoruz o coğrafyada. Dolayısıyla ondan sonra yazılan hikayeler dediğim gibi biraz da böyle hani bir milli kimlik oluşturmak için stratejik olarak belirlenmiş, gerçekle bağdaşmayan çok fazla unsur barındırıyor kendine. Ama toplumunda bir kendi hafızası vardır. Dedesinden, büyük babasından dinlediği hikayeler vardır. Onun öyle olmadığını zaten hep içinden bilir. Hatta çoğu dediğim gibi yani dur şimdi biz bir milli kimlik inşa ediyoruz, biraz da komşuya taş atalım falan refleksiyle yazılmış hikayeler. Sonra ne oldu? Bu hikayeler televizyona, sanata yansıdı, işte tiyatroya yansıdı falan. Evet, belli bir nebze bilinç de oluşturdu. Yani o düzlemde düşünen insanlar da oluşturdu ama içini çok fazla dolduramıyorsunuz. Yani iki tane hikaye anlatırsınız ama ona çıkamıyorsunuz bu kafayla düşündüğünüz zaman. Ama karşılığında birlikte yaşanmış güzel şeylerin sayısının sınırsız olduğunu görebiliyorsunuz. Yani birine dokunduğunuz zaman aa işte bizim de şöyle bir komşumuz vardı, şöyle yapıyorduk, böyle yapıyorduk falan. Yani bizi birleştiren hikayeler çok daha fazla olduğu için bizi ayrıştıran hikayeler çok cılız kaldı. Çelişki dediğim nokta burası. Diğer taraftan böyle çok kültürlü hikayeler yazılmaya başlayınca, işte dediğim gibi Türk dizisi oraya gelince baktık otomatikman televizyon seyircinin sayısı arttı. Çok fazla reyting almaya başladı. Hani bunlardan biz çok farklı kültürdük, hani bunları sevmiyorduk, bunlar şöyleydi, böyleydi falan derken baktık ki öyle değilmişiz. Kendinden bir şeyler bulmaya başladı o dizide. Daha önce çeliştiğini iddia ettiğim ve şu anda biz evdeki, bak şu çok net anlatayım size. Yani daha tecrübeli Makedonya'da daha yaşlı insanların anlattığı. Tabii ki herkesin izlediği diziler çok farklı. Yani tam tersini söyleyen de var ama şunu söyleyen çok fazla buldum. Ya bu Türk filmlerinde böyle işte daha büyüğün elini öpersin, bir büyük odaya girince ayağa kalkan, evet. Yani biraz daha geleneksel kültürü yansıtan diziler olur ya.
Evet.
Ya onu çok fazla öven insan var. Ya diyor ne güzel, bak işte bizim zamanımızı hatırlatıyor gençlerimize. Bizim gençlerimiz unuttu burayı, bu şekilde davranmayı falan deyip Türk dizilerini kendine örnek gösteren de var.
Evet.
Ama tabii ki bazı mesela diziler ailevi ilişkilerdeki bu çarpık ilişkiler söz konusu olunca tabii evet. Onlar da işte ya bu böyle olmasa falan şeklinde internette yorumlar görebiliyorsunuz. Hani kendini onunla özdeşleştirebiliyor. Brezilya dizileri yayınlandı daha önce bizde. Amerikan dizileri de yayınlıyor. Hiç bu manada hani kendi yaşam kültürüyle orayı özdeşleştiren, kıyas yapan daha önce bir muhabbet eden gelmiyordunuz. Ama Türk dizileriyle işte bunu yapıyor adam. Yani ayrıldığı noktayı da fark ediyor. Ama birleştiği noktayı da fark edebiliyor. Neden? Çünkü sanki kendisinin bir parçasıymış gibi bakıyor.
Tabii.
Diziye
anlatabiliyor muyum? Orada şöyle bir durum var tabii. Yüzyıllarca birlikte yaşamış olan toplumlardan bahsediyoruz burada. Balkanlar dediğiniz zaman ki rahmetli Halil İnalcı'nın ifadesidir ki Osmanlı bir Balkan imparatorluğudur. Osmanlı Balkanlarda yerleşmiştir ve aslında en büyük yatırımları da Balkanlara yapmıştır. Ve Balkanlarla birlikte imparatorluk olmuş. Balkanların elden çıkmasıyla da imparatorluk vasfını kaybetmiştir. Doğru. Bu alanda da yüzyıllarca birlikte yaşayan toplumlardan bahsediyoruz ki zaten birçok kültürel yönden ortak noktamızı saymamak, bunları ön plana çıkarmamak mümkün değil. Sevgili Eren, çok keyifli bir sohbet gidiyor ama biz de uzun saatlerce sürdürebiliriz.
Evet.
İstiyorsan vermek istediğin mesajlar veya söylemek istediklerin varsa onlarla programımızı kapatalım.
Tabii çok teşekkür ederim. Yani bu fırsatı verdiğin sağ olasın. Bir bilim yuvasındayız. Yani böyle bir üniversitenin işte radyosu var. Ne kadar güzel. Çok kaliteli işler yapıyorsunuz. Daha güzel işlerin olacağına inanıyorum. Yani sizin gibi vizyonu olan, etrafındaki coğrafyadan kopuk yaşamayan, çok farklı kültürün bir insanı veya bir kurumu, üniversite gibi bir alanı ne kadar daha yukarıya çıkabileceğini düşünen, gören ve o doğrultuda çalışan insanlar oldukça illa ki çok daha güzel sonuçlar alacağız. Ben bu üniversitenin bir parçası olarak görmek istiyorum kendimi, kabul ederseniz.
Tabii öyle görüyoruz. Zaten de öyle.
Sizin bir öğrencinizim ben de burada. Ben de elimden geldiği kadar bu ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak istiyorum. Dediğim gibi yani bu kültürün parçası olmak bize bir ayrıcalık vermiyor. Sorumluluk da vermesine gerek yok. Yani böyle biz Türk kültürünün davası falan filan o modda insanlar değiliz. Benim hayatta uğruna savaştığım diyeyim en azından. Yani böyle sert kelimeler kullanmayı sevmiyorum ama bazen doğru kelimeyi bulamıyorum. Misyon edineceksek kendimize bulunduğumuz yeri, dünyamızı daha güzel bir yere dönüştürmektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu eğer çalıştığın kurumda bir şekilde yapabiliyorsan, etrafındaki bilgi birikimiyle katkı sunabilecek bir insan topluluğu yaratabiliyorsan ki üniversite bunun için var diye düşünüyorum. Bünyeyi daha güzel bir yere dönüştürmek. Ve bu gücünü etrafına işte komşularımıza, Bulgaristan'a, Makedonya'ya falan filan bir şekilde bu üniversite aracılığıyla aktarabilmek sizin için bir misyon olsa gerek ve bunu iyi yaptığınızı düşünüyorum. Biz de o bölgede suyun öteki tarafında senin bir sürü şarkında yer alan nehrin ötesindeki insanlar olarak buna bir katkı sunalım. Birlikte daha güzel bir dünyada yaşayalım ya, bu kadar basit.
Evet, bu kadar. Doğru söylüyorsun Erhan'cığım. Çok teşekkür ederiz.
Gerçekten. Ben teşekkür ederim.
Tabii ben de şunları eklemek isterim ki biz de nehrin ötesine hem üniversite olarak hem bireysel olarak, evrim kaşıkçı olarak katkı sunabileceğimiz, yapabileceğimiz ne varsa her zaman burada hazırız ki yıllardır zaten ben bu konuda belli çabalar gösteriyorum. Üniversitemizin vizyonu tamamen Balkanlara dönük, çok olumlu çalışmalar yapılıyor diye görüyorum. Bizler de her zaman sizlerin yanındayız. Senin de bize katkıların için, üniversitemize katkıların için çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim. Çok mutlu
olmak. İlerleyen zamanlarda da belki farklı projelerle, farklı çalışmalarla bir arada olmaktan da mutlu duyarız. Çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyiciler, 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'nda Balkan Kongre Merkezi özel programında çok kıymetli bir konuk ağırladık. Sevgili dostum Erhan Hasip, Makedonya Devlet Televizyonu Belgesel Kanalı Genel Yayın Yönetmeni. Aynı zamanda bizim Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı'nda da doktora öğrencimiz. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet yaptık. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere.